وسلم الله على رسوله وآله الطاهرين. مبادی و پیشفرض‌های علم اخلاق.
صفحه چند است؟
صفحه 49 49 49 درس 4 یعنی بخش 4.
خیلی خوب.
Burada ahlak ilminde ki biz talimini faydasına dair bir takım ve ahlak ilminde kullanılan yöntemler bunlardan bahsettikten sonra ahlak ilminden kendisine girmeden önce ahlak ilmiyle ilgili az evvelki bahslara girmeden önce bir takım ön kabuller mebadi hem temel ilkeler yani ön kabuller ya esaslar ahlak ilminin temellendirdiği usullar diyelim yani bunlar da bir işaret ediyor. Yani ahlak ilminin içeriğinden önce yani bunu kabul etmişiz demektir. Ahlak ilmindeki bahslara girmeden önce bu ilkeleri de daha önceden biz varsayım olarak kabullenmek durumundayız. Bunları kabul ettikten sonra ahlak ilminin bahsi bir anlam taşıyor demektir. Birinci ilke ki ahlak ilminin temellendiği esaslar üzerine, yani ahlakın o esas üzerine kuruludur. İnsanın ihtiyar meselesi, özgür olur. Çünkü biz ahlak ilminde insanın kalıcı sıfatlarından ve davranış şeklinden ve yaşam biçiminden bahsediyoruz. İnsanın kalıcı sıfatları ve insanın yaşam biçiminden etmenin faydalı olabilmesi için bu varsayımın yani insanın özgür olduğunun önceden kabul edilmesi gerekiyor. Eğer ilk başta biz eğer insanın özgür olmadığını ne açısından yani insanın ne sıfatları ve ne davranış şekli eylemleri insanın kendi özgür iradesi dahilinde gerçekleşmediğini de kail olursa o zaman artık insanın bu boyutunu ele alıp tartışmanın bir anlamı yoktur. Yani eğer insan özgür değilse, neden özgür değil? Bu sıfatlarını oluşturmakta, sıfatlarını kazanmakta, belli bir yeteneğe ulaşmakta, davranış biçimlerinde eğer özgür değilse, o zaman artık biz burada gelip insanın işte sıfatları budur, bunu bu sıfatları edinmelidir, bu sıfatlardan kaçınmalıdır, böyle davranmalıdır, böyle davranmamalıdır demenin hiç artık yeri kalmaz. Onlar ki insanın mecbur olduğuna, cebre inanıyorlar. Cebre inanan bir kimselerin artık ahlak bahsi gibi, keza fıkıh bahsi. Ne ahlak, ne fıkıh, hiçbir şey artık kalmaz. Eğer bir insan cebre inanıyorsa artık hukuk da artık hiç hepsi anlamını yitiriyor. Hukukun, fıkhın, arz edeyim ki ahlakın, bunların hepsinin temelinde ilk şart olarak insanın özgür olma özelliği yatmaktadır. Bütün bu bahsler insanın özgürlüğünü kabul ettikten sonra anlam taşımaktadır. Yoksa eğer insanın bir özgürlüğüne kail olmazsa insan özgür değil. İnsan yaşantığı sürece bütün özellikleri ve davranış şekilleri cebridir dersek artık bunların hiçbirisinin anlamı yoktur. Bunların anlamı olmadığı gibi artık buna binaen mesela insanları mümin, kafir olarak münafık olarak gibi vasıflarla ayırmanın da anlamı yok. Artık mesela diyelim ki insanın cennet, cehennem diye, muhakeme diye, kıyamet diye, hesaplaşma diye şeyin de anlamı kalmaz. Bütün hepsinin arz edeyim ki temelinde insanın özgürlüğü yatıyor. Mesela siz mutlaka duymuşsunuzdur ki İmam Ali Aleyhisselam'ın o Siffin Savaşı'nda bir tanesi arz edeyim ki geldi İmam Ali Aleyhisselam'a sordu, yani bizim buraya gelmemiz, buradaki bu savaş, bu Siffin hadisesi, bizim buradaki hareketlerimiz önceden yazılmış mıdır? Kader midir? Takdir midir? Allah'ın takdiri midir? Allah'ın kaderi midir? Arz edeyim diye sordu. İmam Ali Aleyhisselam onu yani aydınlatmak maksadıyla ne diyorsun dedi. Eğer elbette ki bunların hepsi Allah'ın ilminde vardı ki biz buraya geldik. Ama bunun anlamı cebir değil. Eğer burada cebir olsaydı bizim buraya gelmemiz, yani cebir yazılmasının anlamı cebri doğuracak bir şey ise o zaman artık ne cennet kalırdı, ne cehennem kalırdı, ne muhakime kalırdı. Hiç, bütün hepsi Allah, ne vahiy peygamber gönderilmesi hiçbir anlam artık ifade etmezdi. Velhasıl bütün bu sürecin peygamberlik olsun, imamet olsun, insanın yargılanması olsun, insanın cennet cehennem gibi sonuçlarla karşılaşması olsun, bunların insanın dünyadaki hukuksal sistemi, fıkıh sistemi, ahlak sistemi hepsinin temelinde bu insanın özgür olma şeyi, varsayımı kabul şey olarak görülmektedir. Yani bu esas ilke herkes tarafından kabul görülmüştür ki bu bahslara yer verilmektedir. Ama az edeyim ki dolayısıyla mesela insanın cebre inanan, yani insanlar mecburdular, insanlara hakim olan cebirdir. Bunu savunan pek azınlık bir görüş vardır resmi olarak. Hem Müslümanlarda da mesela cebre inananlar vardır. Mucbire ya kaderiye ki Peygamberimizin hadisinde de bu ümmetin mecuslarıdır kaderiye diye. Bunlar kaderiye. Kadere inananlar yani.
Peygamber mi buyurur mecuslar?
Tabii tabii. Hem Müslümanlar içerisinde bazı bir resmi olarak bu görüşü savunanlar olmuştur. Ve hem de ki materyalist düşüncede özellikle materyalizm insanın cebrine kayıldır. İnsanın özgürlüğüne kayıl değil. Orada mesela materyalizmin temel kabullerinden birisi budur ki insan kişiliği, insanın şahsiyeti, insanın şeydeki yaşadığı ekonomik şartlarda, ekonominin insanın şahsiyetini oluşturuyor. İnsan, ekonominin insana vermiş olduğu kişilik doğrultusunda mecburdur. Eğer mesela diyelim ki onların tabiriyle bir proletarya şeyinde, toplumunda yaşıyorsa onun işte şeyi, şahsiyeti böyledir. Burjuvazi bir toplumda şahsiyet budur. Feodalizmde şahsiyet budur. Bunların hepsinde, yani materyalizmin de temel ilkelerinden birisi cebridir. İnsanın özgürlüğüne materyalizm kayıldı iddiaların aksine. Yani ortaya koymuş oldukları felsefe insanın cebir, mecbur olduğunu ve ekonomik şey yapının insana hakim olduğunu ve insanı yönlendirdiğini mecburi olarak insan o ekonomik şeylerin işleyişim şeyleri altında, baskısı altında bir kişiliğe sahip olmak zorunda olduğunu, insanın kişiliğinin böyle oluştuğunu görüşünü savunuyorlar. Müslümanlarda da cebri inananlar olmuştur bir azınlık olarak, ile mücbire, cebriye, kaderiye olarak resmen varlıkları vardır kelam kitaplarında. Bu görüşü, özellikle bu cebir görüşünü Emevi Hanadanı az edeyim ki kendi yanlışlarını ve insanları susturmak, kendi rezaletlerini karşısında insanların bir şekilde itiraz hakkını önlemek manasıyla, yani bunu ispat etmek için bu görüşü yaygınlaştırmaya çalışmışlar Müslümanlar içerisinde. Ki onlar mesela, siz bu cinayetler niçin işliyorsunuz, bu rezaletler nedir? Mesela Kerbela faciası gibi veya niçin bu kadar siz ahlaksız, ahlak değerinden yoksunuz filan. gibisinden hepsinde o zaman diyorlar ki ya bu Allah'ın yazgısı böyledir. Yani bizim böyle olmamız Allah yazmıştır. Allah'ın yazdığına göre, Allah'ın kaderi olduğuna göre biz böyle olmak zorundayız. Bunlar hepsi yazılmıştır, olacaktır. Biz bundan kaçınamayız yani. Ki bu cebir görüşünü Emeviler özellikle kendi rezaletlerini örtbas etmek ve insanların itiraz boyutunu önlemek maksadıyla bir şekilde İslam'daki bu Allah'ın ilmi konusundaki bilgileri, Allah Tebarek ve Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim bazı ayetlerinde sizin karşı başınıza gelecek her türlü musibet oluşmadan önce bu yazılıdır mutlaka kitapta. Ma'asabakum min musibetin illa mesela ayetin daha tam şeyi bu yazılıdır gable en nebreha. Yani henüz yaratmadan önce yazılıdır şeklindeki ayetler veya mesela la rahbin ve la yabısın illa fi kitabın mubin, hiçbir şey yoktur ki kuruyaş, hiçbir şey yoktur ki öyle o açık kitapta yazılı olmasın gibi ayetlerini yanlış yorumlayarak buradan cebir düşüncesini çıkarmışlardır ve bunu cebre yorumlamaya çalışmışlardır ve bu şekilde insanın özgür olmadığını, hür olmadığını, ilahe insan yaşantısında ne yazılmışsa, nasıl yazılmışsa o şekilde yaşayacağını, hangi vasıflara sahip olacağını kaydedilmişse o vasıflara sahip olacağını savunan bir görüş ortaya çıkmıştır kelam ilminde. Ehl-i sünnetin arz edeyim ki meşhur yani şimdiki sahip oldukları inanç sistemindeki tabi oldukları mezhep eş'ari inancı ve keza maturidi inancında da bir ölçüde her ne kadar arz edeyim ki bunlar resmen biz cebri kabul ediyoruz demeseler bile ve kendilerince insan için bir cüz'i irade, insan cüz'i iradeye sahiptir şeklinde ve insan yaptıklarını kesbedir, kesb nazariyesi diye bir nazariyeyi ortaya atmalarına rağmen bunlar yani resmen demiyorlar biz cebri kabullenmişiz ve biz insanın özgür olmadığına inanıyoruz. Biz diyorlar yok insan muhtardır, özgürdür mesela. Ve ama netice itibariyle ortaya koymuş oldukları bu insanın iradesi konusunda, insanın fiili konusundaki görüşleri ki kesb nazariyesini inşallah kelam ilminde bunu daha geniş olarak görüyoruz. Ve arz edeyim ki daha sonra insanın hayır ve şer konusunda el hayr ve şerru minallah meselesinde diyorlar ki mesela diyelim iman beş şartı var. Onlardan birisi de itikad etmekti ki el hayr ve şerru minallah diyorlar. Hayır ve şer Allah'tandır şeklinde bunu ortaya koyduklarında netice itibariyle resmen ilan etmeseler bile bu itikatların sonucu itibari insanın özgür olmadığı görüşü onlarda ortaya çıkmış oluyor. Yani bunlar her ne kadar resmi söyleyişlerinde yani izharatlarında zahiri anlamda biz cebre karşıyız, mücbereden değiliz, kaderiyeden değiliz, onlardan biz ayrıyız demelerine rağmen ama ortaya koymuş oldukları tevcih, yorum bu konulardaki onları da yine cebir dairesi içerisine sokmaktadır. Bunu istersen itiraf etsinler veya itiraf etmesinler. Bu bahıslar kelamda, felsefede geniş olarak yer almaktadır. Burada işaret ediyor. Diyor ki, şimdi ahlak ilminde biz ilk olarak insanın özgürlüğünü kabullenmek zorundayız mantıklı olarak. Niye? Çünkü eğer ahlak ilminde insanın özgürlüğünü kabul etmezsek iki sorun karşımıza çıkıyor. Birincisi, biz ahlak ilminde insanın vasıflarıyla ve davranışlarından dolayı insanı sorumlu tutuyoruz. Ya mesela diyoruz ki yanlışından dolayı cezayı ve arz edeyim ki iyiliğinden dolayı da övgüyü hak ediyoruz. Biz yani insanın sıfatlarını ve davranış biçimlerini iki kısma ayırıyoruz. Övülen ve kınanan diye. Şimdi bir şeyin bir kimsenin övülebilmesi ve bir kimsenin kınanabilmesi için temel şart özgürlüktür. Eğer bir insandan özgürlüğü alarsın, insan özgür olmadığı şeyden dolayı ne övler, ve ne de ki ne övgüyü hak eder, ve ne de ki kınanmayı hak eder. İnsan ancak özgür olduğu ve kendi iradesi ve gücü dahilinde olan şeyden dolayı eğer iyi bir şeyi gerçekleştirirse, ama ister iç, kendi derununda içinde gerçekleştirsin veya zahirinde, eyleminde gerçekleştirsin, bu özgür olduğu şeyinden dolayı eğer iyiyse methedilir, aferin denilmeyi hak edir ve eğer kötüyse azarlanmayı hak edir. Ama eğer özgür olmazsa bunun o zaman hiçbir anlamı kalmaz. Ama biz ahlak ilminde de zaten bu övülenden ve kınanmadan bahsediyoruz. Ahlakın konusunun, yani zaten biz dedik ki bir konunun, bir şeyin ahlakın mevzusu olması için ahlak ilminin konusuna girmesi, girebilmesi için bir şart koştuk. Dedik ki o şeyler, o vasıflar ve o davranışlar ahlak ilminin konusuna girer ki o övülmeyi veya kınanmayı hak etmektedir. Yani övülebilmek ve kınanabilmek vasfını taşıyan şeyler ahlak dairesine giriyor demiştik. Burada biz eğer insandan özgürlüğü alarsak o zaman hiçbir şeyden ne övler ne de ki kınanır. O zaman ahlakın yeri kalmaz. Bu bir. İkincisi, az edeyim ki biz ahlak ilminde niye bahsediyoruz? Neyi bahsediyoruz? Bahsediyoruz, diyoruz ki insana istiyoruz ki bir insana yönlendiren ne açısından bazı şeyleri kazanması, bazı şeylerden de kaçınması açısından. İnsana diyoruz ki sen bunu, bu tercihleri yapabilirsin. Sen bu tercihi yapmalısın, bu tercihten, bundan da sakınmalısın. Bu tarafa yönlenmeli, o taraftan geri durmalısın şeklinde biz ahlak ilminde insanı yönlendirmeye çalışıyoruz. İnsanın yönlendirilmesi de onun yine özgürlüğünü gerektiriyor. Eğer bir insan özgür değilse, yani bir ara biz çaba harcayalım, harcamayalım, otomatikmen olarak, cebri olarak bir tarafa gidecekse, o zaman daha bizim burada durup ona şunu yapma, bunu yapma, şöyle git, şöyle gitme demenin anlamı kalmaz. Ahlak ilmi bu açıdan da anlamını yitirir. O halde demek ki ahlak ilminin temelinde insanın özgürlüğü yatmaktadır. İnsanın özgürlüğünü kabullenmeyen bir kimsenin ahlaki mevzularda bahsetmesi yersiz ve anlamsız ve olası da değil yani. Olası değildir. Az önce ki bu bahsimizde bu açıdan bahsediyor. Diyor ki biz işte bu şeyi bir varsayım olarak insanın özgürlüğünü az edeyim ki ilk başta kabulleniyoruz. Kabullenmek zorundayız ki ahlak ilmine girelim. Bu ahlak ilminin temelini oluşturan, öncülünü oluşturan, mukaddimesini oluşturan bir öncüldür diye burada az edeyim ki işaret ediyor. Ama bunun diyor tefsilatını, yani ben de biraz azıcık ilk başta işaret ettim. Bu konunun felsefi, itikadi, kelami açıdan insanın özgürlüğü, neye dair bahısları, insan niçin özgürdür, hangi delillere göre özgürdür, hangi delillere göre özgür değildir, bu konudaki akli ve felsefi deliller neler veya nakli deliller nelerdir, her iki taraf çünkü kendisine göre deliller sunuyor. Demin işaret ettim yani. Mesela diyelim ki cebri savunanlar icabında Allah Tebarek ve Teala'nın o ilmini, yaratmadan önce olan ilmini, keza kitab-ı mübinde yazılmasını, kader meselesini bir nakli delil olarak ortaya koyuyorlar. Bu gibi delillerin kabulü, reddi, yorumu, keza akli delillerin her iki tarafın tartışması ise diyor ki bu kelam ilminde ve felsefede bahs konusudur. Biz burada bunun bahsetmeyeceği sadece burada velhasıl işin özeti, özü budur ki iki esas, yani iki gerekçeden dolayı ahlak ilminde biz özgürlüğü ön şart olarak kabullenmişiz. Birincisi, ahlak ilminde biz insanın övülen ve kınanan vasıf ve eylemlerinden bahsediyoruz. Övülmek ve kınanmak ancak özgürlük alanında söz konusudur. Bu bir. İkincisi, Biz ahlak ilminde insana yön vermeye çalışıyoruz. Yani bir taraf bir tercih boyutuna ona tercih yaptırmaya çalışıyoruz. Tercih yine ancak özgürlük ortamında söz konusu. Yoksa eğer özgür değilse bir kimse ona şunu tercih et, bunu tercih etme gibi bir önüne koyamayız yani. İki yol önüne koyamayız. Çünkü eğer mecbursa o bilahare bir tarafa gidecektir. Biz ona ne dersek diyelim. O zaman demek ki onun cebirde iki yol yoktur. Cebirde iki alternatif yoktur. Bir alternatiftir. O zaman biz ona şöyle yap, böyle yapma demenin anlamı kalmaz. Oysa ki biz ahlak ilminde istiyoruz ki kimseye diyelim ki sen iki tercihten birisini yapabilirsin. İşte güzelliğini yap, çirkinden sakın gibisinden ona yönlendirmeye çalışıyoruz. İnsanı yönlendirmenin kendisi de gene özgürlük ortamında söz konusu ancak olabilir. Eğer değilse özgür, yönlendirmenin anlamı yoktur. Peki, burayı bir tatbik edelim bakalım. Mebadi ve pişferzhayı ilmi ahlak. Ahlak ilminin mebdeleri, yani öncülleri, yani temel esasları. Ahlak ilmine girmeden önce kabullenilen ön varsayımlar. Birincisi ihtiyar. Yeki ez mebadi ilmi ahlak muhtar buden insan est. İnsanın muhtar olması ilmi ahlakın ön varsayımlarından birisidir. Ehemmiyet ihtiyar insan ez didgah ilmi ahlak do cembe daren. Cembeyi mentiki ve cembeyi terbiye. Diyor ki biz ahlak ilminde iki boyuttan insanın özgürlüğünü ele alıyoruz. Birisi mantık açısından, bir de terbiyet açısından. Çünkü ahlak ilminde biz bir şekilde insanı terbiyet etmeye çalışıyoruz. Mantık açısından şöyle ki dedik, insan burada istiyoruz ki insana mesela kınanma veya övülme vasfı olduğuna hükmetmeye çalışıyoruz. Bu insanın özgürlüğü olduğu yerdedir. Maksud ez ehemmiyeti mentiki ba terhiyek posiş bişter me'lumşiver. Mantık açısından ahlak ilmindeki insanın özgürlüğünün gerekliliği bir soruyu sormakla diyor açıklığa kavuşuyor. Pes ez teşkisi e'mal-i hub ve bed ve durus ve nadurus aya mitevan encam dehendeyi e'mal-i hub ve durus ra sütud ve encam dehendeyi e'mal-i bed ve nadurus ra nukuhişker. Biz ahlak ilminde gelip mesela diyelim ki işleri iyi ve kötü diye ayırıyoruz veya sıfatları fazilet ve razilet diye ayırıyoruz. Bu ayrımı yaptıktan sonra acaba bir insanı yaptığı iyi amelden dolayı övmek mümkün müdür? Veya yaptığı kötülükten dolayı kınamak mümkün müdür? Keza kazandığı güzel vasfından dolayı övmek mümkün müdür? Çirkin vasfından dolayı yenilmesi mümkün müdür? Bunun anlamı var mıdır? Bir ibaret diğer, aya mesul danisten efrad der beraber emanişen durursanız, başka bir tabirle, biz insanı yaptıklarından dolayı sorumlu tutabilir miyiz? Yani ister sorumlu olmak iki çeşitli, bir ceza bir de mükafat. Biz yaptığından dolayı ona mükafat veren insan mükafat hak ediyor mu veya cezayı hak ediyor mu? Çünkü peydas. Bilhazı mentiki sudan ferdi ki ihtiyar-ı emal-i hışra nedaret caiz mi istiyor? Açıktır ki aklen bu malumdur. Eğer bir insanın yaptığında özgür değilse özgür olmadığı bir eyleminden dolayı kınanamaz. Mesela insan rüyadayken özgürlüğe sahip değil. Bir fazlen uyuyordu, elini böyle kaldırdı, vurdu bir insanın bir bardağını kırdı. Şimdi bu uykuda bunun bardağını kırmış diye bu adamı kınamak olur mu? Diyen mi? Diyebilir miyiz ki sen niçin elini yukuda kaldırdın, vurdun, adamın bardağını kırdın, yanlış yaptın, yapmamalıydın? Diyecek kardeşim, evvelen bu kınam, benim üzerime böyle kınamanız için ilk başa gerek benim bilincim ona, ikinci benim özgürlüğüm ona. Ben rüyada ne bilinci sahibimde de özgürlüğe. Ya bu yaptığınız sizin ya, beni kınamanız yanlıştı bu halde. Tamam olmuştu hala, bundan zarar kaçırma, o kınanmayı ben hak etmiyorum burada diyecek. Az edeyim ki velhasıl insan ki ya mesela diyen bir insanı cebren mesela diyen öyle ki biraz insan eline silah tutuşturalım zorla, sonra kendisine de tetiği çekme özgürlüğünü vermeyelim, kendimiz onun elinden tetiği çekelim, zorla onun parmağını bükerek tetiği çektirelim, bir insanı öldürtürelim. Şimdi bu insana, bu özgür olmadığı halde insanı, diğerleri mi sen insanı öldürdün, haydi bakalım, gel suçlusun.
Nazar cebren, o da şey ki akla gelir, insan hatta ahkamda da var ya, insan mesela oruçluyken başını zordan getirip suya soksan ki o
orucu batıl olmaz.
Mesela kendi ihtiyarında
değil. Tabii tabii, o da hatta mesela bir takım buna fikri hükümler, yani sen ibadi hükümler bile şey olur. Yani bir insan mesela diyelim ki zorla bir insanın başına suya sokmuşuz, bu onun mesela diyelim orucunu batıl etmez. Zorla boğazına su dökmüşüz, bu orucu batıl etmez. Bu ağzı deyim ancak özgür olardıysa oruç batıl olur. Yani hatta demek ki ibadet boyutunda da bile bunun tekvini olarak, yani şey vezi olarak, bu batıl bir sorumlu olarak, yani bir işin suç olması var, bir de batıl olmaması, bu iki hüküm var. Yani İslam'da iki tane hüküm var. Bir hükmü teklifi var, bir de hükmü vezi. Orucun batıl olup, batıl olması teklifi hüküm değil, vez'i hükümdür. Aynen mesela diyelim ki bir şeyin pak ve necis olması gibi. Az edeyimce ama bir eylemin günah olup olmaması bu teklifi hükümdür. Şimdi burada mesela diyelim ki bizim bilerekten başımızı suya kendi özgürlüğümüzden oruçluyken sokmamızın iki şeyi var, yönü var. Bir, bu teklifen haramdır. Yani yapan insan suç işlemiştir. İkincisi, vezi olarak orucunu batıl etmiştir. Yani iki tane hüküm burada ortaya çıkıyor. Az edeyim ki cebir olduğu yerde ne teklifi hüküm burada söz konusudur, yani bu günah sayılmaz. Ve ne de ki vezi hüküm var, yani orucu batıl etmez. Demek ki az edeyim ki insan kendi özgür olmadığı eyleminden dolayı hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur. Mesuliyet ahlaki fakat der ferzi muhtar budane failan amal mana darat. İnsanın eylemleri karşısında ahlaki sorumluluğu ancak bu işi yapanların özgür olduğu farzda anlam kazanmaktadır. Hiç ka insanla bir hatırı amale gayri ihtiyari mucizat ne mi konu? İnsanın gayri ihtiyari emelinden dolayı cezalandırmak dünyada da söz konusu değil, mümkün değil ahirette. Hiç kah kesra bi hatiri iptila bi yek bimari heme gir serzeniş ne mikunen. Eğer insana mesela diyelim ki bir genel hastalık ortaya çıktı, bu da mesela diyelim hasta oldu mesela. Yani mesela grip yaygınlığı var diye, bu da elinde olmayarak grip olmuş. Yani bunu hiç kimse demez ki, sen niçin grip oldun? Yani bakalım, yani bir tokat hak ediyorsun demeye hakkı yoktur bir kimsenin. Meğer ki mesela diyelim ki onun bundan sakınma imkanı ola ve sakınmak kendi şeyiyle özgür iradesiyle sakınmak istemiyor. Mesela o bir insan da mesela biliyor ki bu koğuşta mesela diyelim ki şu bulaşıcı hastalığa sahiptirler. O koğuşa giderse orada mutlaka bir şekilde kapacak. Bu adama da demişler gitme oraya. Gide oraya, onun hastalığı kapa. Derler ki kardeşim senin aklın mı yok? Sen dedi ki buradaki bu hastalık, bu koğuşa girme. Girdiğini sen girdin, demek kendin burada kendime zulmettin gibisinden. Bu sefer ne yaparlar? İnsanı azarlayarlar. Meğer on ki ferdi bimar bir ihtiyarı hud berhi ve zayıf bir ihtiyaçlığı terk kerde başar. O zaman azarlayarlar, derler ki niye kendime zulmettin? Niye durup dururken sen bu koğuşa girdin, buradaki hastalıktan aldın gibisinden. Benaberin her fert tenha der ferzi muhtar buden mesuliyet ahlak idare ve sütüde ve nikuhide mişemen. Ve dolayısıyla herkes ancak kendi özgür olduğu eylemlerinden dolayı ahlakı sorumluluğu var, övler ve yakınanar. Der cay ki fail yek emel muhtarına başet. Eğer bir eylemde ihtiyarı yoktuysa, mesela bir ihtiyar hatayet o serzene, o bir elinde olmayarak bir hata olmuş, oluşmuşsa, ne tenha serzeniş demiş evet, bu insan kınanmadığı gibi, belki eğer kesi uğra serzeniş konet, hud nikuhiş miş evet. Eğer kimse ki bunun elinde olmadan dolayı bir yanlış yapmış, hele gel bunu azarlayarlarsa, o zaman o azarlayanı azarlamak gerekiyor ki, kardeşim sen burada yanlış yapmıyorsun, bu azarlamanın yeri değil ki burası. Bu, sen yerinde olmayan bir davranış yaptın gibisinden, o azarlamayı yapanın kendisi azarlanır. Zira serzeniş kerden efrad gayri muhtar bilhaz ahlakı nadoru ses. Çünkü muhtar olmayan, özgür olmayan insanları kınanmanın kendisi ahlakı olarak yanlıştır ve kınanmayı gerektiren bir eylemdir. Bu mantık açısından. Yani demek ki mantık açısından ilk başta demek biz çünkü ahlak ilminde övgüden ve kınanmadan bahsediyoruz ve ahlak ilmini bir konunun ahlak ilmine girmesi için gerek övgüyü ve kınanmayı layık olması gerekiyor. Dolayısıyla bu mantıken ilk başta gerek bu özgürlük bunun şartıdır. Mantık açısından. Bu böyle. Ama ehemmiyeti terbiyeti, terbiyet açısından. Şimdi biz ahlak ilminde gelip bu bahsleri yaparken niye yapıyoruz? İstiyoruz ki insanı terbiyet edelim. Yani insana istiyoruz ki yön verelim. İnsanı istiyoruz ki olgunlaştıralım. İnsanı eğitilmiş bir insan vahşilikten çıkaralım. Diyor ki bunun şartı da gene bu insanın özgür olduğunu ve eğitilebilecek konumda olduğunu kabullenmesinden geçer. Eğer insan kendisinin özgür olmadığına inanıyorsa artık onun için yani hiçbir şey anlam kalmaz. Diyor ki yani bilahare ne yazılmışsa o benim karşıma çıkacak artık. Ben ne isteyeyim istemeyeyim. Artık sen diyorsun böyle gideyim, böyle gideyim, böyle gideyim ne fark eder ki? Neyse o olacak gibisinden deyip artık hiçbir şekilde ahlakı tavsiyeleri, ahlakı yönlendirmeleri kendisi için bir anlam olmadığını ortaya koyarak kabul etmez. Ehemmiyeti terbiyeti. İhtiyar der, ilm-i ahlak vazih deriz. Diyor ki bu terbiyeti açıdan ihtiyarın insan özgür olması, ahlakta olması daha açıktır. Niye? Hedef-i ilm-i ahlak ez şinasayı ef'al ve melekat-ı hubbe pesendidi. İn ez ki efradına der cihet-i islah ve tekmil-i ahlak yarin deher. Çünkü ahlak ilminde niçin biz bu işlerin iyisini kötüsünü ayırt ediyoruz? Sıfatların iyisini kötüsünü? Çünkü istiyoruz ki bu insana yardım edelim. İyileri seçmede. Eğer insan der amal-ı hiç fakir ihtiyar başar, hiçgah ne mütevanet bir istidah ve kemal-i ahlak-ı hiç umiddaşlı başar. Eğer insan kendisinin özgür olmadığına inanıyorsa, o zaman kendisinin istidah olacağını, kemale ereceğini, kendisinin bu yolda çabasını bir sonuç vereceğini artık hiçbir şekilde inanmaz. Buna böyle bir umut oluşmaz. İnsan ki hudura mehkumu cebri muhid ve veraset midanet, bu ahlaktaki cemreden gel cemre muhit. Çünkü mesela şeyler, materyalistler diyorlar ki insan muhitin cebri altında mahkumdur. Ekonomik muhit insanı eyleminde, kişiliğinde mecbur kılmaktadır diye muhit. Veya mesela bazıları diyorlar ki veraset. Yani insan mesela diyen bir takım genetik şeyler, intikallar oluşuyor. İnsan bir takım ahlaki boyutları ve güzel yani güzellik ve çirkinlikleri ve güzel davranış ve çirkin davranışları genetik olarak kendi soyundan almaktadır ve değiştirilmesi mümkün değil gibisinden böyle bir inanç bazılarında var. Şimdi bu genetik olarak inşallah bu önemli bir hastalık. Yani gerçekten de ki insan bir takım şeyleri huyları genetik olarak alır. Doğrudur bu genetik, bu genetikten yani veraset olarak insanın mesela diyelim anne babasından veyahut da daha geçmişlerindeki şeylerden insana geçiyor. Ama bu geçmesi yine de insanı özgür yapmayacak şekilde bir şey söz konusu değil. Bu sadece her bir insanda bir farklı ortamın oluşmasını sağlıyor. Yani farklı muhit, farklı genetik yapılar insanların İlk başta hareket haline girdiklerinde farklı farklı şartlara sahip olmasını, farklı farklı kişisel mezaca sahip olmalarını sağlıyor. Ama bu kişisel mezaç, farklı yapılar hiçbir zaman insandan özgürlüğü alacak kadar bir baskı insanda oluşturmuyor. Yine insan bilahare bu dünyaya geldiğinde her ne kadar genetik bir takım yönlenmeler bunda mevcut ise, her ne kadar muhit buna bir takım şeyler veriyorsa, az yönlendirmeler veriyorsa, buna rağmen insan kendi kazandığı bu bilgiler sayesinde, yaşayış sürecinde Allah Teala mesela ne buyuruyor? Diyor ki, biz sizi dünyaya getirdik, لَا تَعْلَمُونَ وَاَخْرَجَ مِنْ بُتُونُ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا İnsan sizi dünyaya getirdiğimizde siz bir şey bilmiyordunuz. Ve cealne lekum ef'idete vel ebsara sem'u vel ebsara vel ef'ide leallekum teşkurun. Ve size göz verdik, kulak verdik ve kalp verdik ki bunları verdik ki siz bunlarından aldığınız vergilerle göz, kulak yani hisler, kalp yani akıl, bunların kazanımıyla neyi tercih edersiniz? Şükretmeyi tercih edersiniz. Yani bunlardan elde edilen kazanımlarla insan şükredenlerden olabilir. Allah diyor ki ben sizin şükredenler olmanızı tercih ediyorum.
Zaman değişebilir insan mesela.
Değişebilir tabii. Yani ben istiyorum ki size bunları verdim. Bunları vermeden maksadım sizi şükredenler grubuna girmenizdir. Nankörler grubuna değil. Benim arzum budur. Benim isteğim budur. Benim beklentim sizden budur. Demek ki insan her ne kadar genetik bir takım şeyler alıyor. Veyahut veras şey olarak muhit insanın bir şekilde etkiliyor. Ama bunların hiçbirisi insanın bu el, göz, bu hisler ve bu akılla kazandıklarını ve bunların sayesinde değişmesini engellemiyor. Bu verasetten elde ettiğini de muhitin oluşturduğu ortamı da yine insan bu duyularından elde ettiği bilgilerle ve aklının yapacağı hakemlikle değiştirebilir. İnsan ya şükredenlerden olabilir veya da nankörlerden olabilir. Velhasıl demek ki buyuruyor ki eğer biz desek ki insan sadece muhitin ve genetik ona miras kalan şeyler altında mecburdur. Hiçkah engizeyi berayı diğer münkerden ehlak iş ne haddaş. Eğer kendisini bu açıdan mecbur hissederse artık bunda hiçbir zaman böyle bir engize, böyle bir içgörtü oluşmaz, böyle bir irade meydana gelmez ki ya ben şimdiki durumum uygun değil, bu uygun olmayan durumdan bir değişim yapayım yani. Başka bir uygun ortama geçeyim gibisinden böyle bir irade onda oluşmaz. Ve niz kesin ki insan ra mecbur midanet herkes bir islah ve terbiyet ehlâyı onha ikdam nehal. Hem insanın kendisinde böyle bir irade kendini değiştirme iradesi oluşmaz. Hem de insanı eğitecek öğretmenlerinde, insana yönlendirecek hocalarında da ve mürebbilerinde de böyle bir artık arzu ve böyle bir hedef oluşmuş. Ya diyecekler ki biz boşuna çalışmış, boşuna kürek çekmiş olacağız. Bu insana biz bir şey veremeyeceğiz ki. Zaten ne boşuna zahmet niye çekelim gibisinden artık eğitimin, terbiyeyi, bilgilendirmeyi büsbütün bırakacaklar. Ve terbiye terbiye ahlak onha Rabbi beruhte ne hal girip ne hal girdi. O zaman artık insanlara talim ve terbiyeti ve eğitmeyi ve arz edeyim ki yani ahlak bütünüyle artık kenara itilmesi gerekiyor. O zaman eğer buradan suç sonuç çıkıyor. Pes hem insanın eğer kendisi bir takım ahlaki değerler peşine düşüyorsa, bu bilgileri edinmeye çalışıyorsa, bir çabası var ise ve hem eğer birileri bu açıdan insanlara bir şey terbiyet vermeye çalışıyorlarsa, insanı eğitmeye çalışıyorlarsa, her ikisinin de ister farkında olsun veya olmasın, zihninin altyapısında şu var ki, insan özgürdür. İnsan kendi özgürlüğüyle, az edeyim ki kendi kişiliğini, şahsiyetini ve geleceğini oluşturabilir düşüncesi burada yer almış. Pes, vazih ez ki, aliman ahlak ve mürebbiyan ahlak hem var agahane ya da hudu agah. Hem aliman hem de insanın kendisi. Burada bu. Bir muhtar budan insan baber daştem ve insan da mehkum evamini hemçün veraset ve muhit nemiş burada hem ve az edeyim ki dolayısıyla insana ahlakı boyutta bir eğitmenlik yapmaya çalışıyorlar. Erdiyan-ı ilahi ve büyücet dini mübini İslam dereyni teveccüh bi tesir veraset ve muhit ber şahsiyeti ahlaki efrad işgah az evamil ihtiyar eder insan gaflet nikerden. Öte yandan diyor ki dinler, bütün ilahi dinler, sana din göndermenin anlamıdır. Eğer insanda Allah din gönderiyorsa bunun anlamı ki insan değişebilir, insan terbiyet olabilirdir. Özgürdür anlamı çıkar. din, bütün dinler ve özellikle İslam dini diyor ki, evet, insanın o muhitinin ve insanın genetik mirastan aldığı şeylerin insanda bıraktığı etkileri bilmek ve onun farkında olmakla birlikte insanın muhtar olmasından ve insanın özgürlüğe sahip olduğu boyutundan da hiçbir zaman gafletleri olmamıştır. Demişler ki evet bu vardır, bu inkar edilemez ama bu insanı cebir haletine getirilmez. İnsan kendi gene iradesiyle hatta o genetik boyutunu bile değiştirebilir. İnsan hatta az edeyim ki bu ahlaki değerlere yani kendi çabasıyla kendi bedensel mizacını bile değiştirebilir. Şimdi bakınız bazı insanlar mizac olarak farklıdırlar. Mesela diyelim ki bir insan mizac olarak fazla diyelim ki karın şehveti buna egemendir. Çok yiyen böyle yemek mizac yani böyle bir şeyi var, mizaca sahiptir. Bu insan elbette bu bir genetik şeydir. Yani kendi vücut yapısı, vücuttaki mesela diyelim ki bu niye bu kadar yemeğe düşkündür? Çünkü vücuttaki mesela onun jeoloji veya mesela biyoloji alimleri daha çok iyi izah ediyorlar. Diyorlar ki bu insanın mesela diyelim ki vücuttaki yakma oranı, gıdayı yakma oranı mesela diyelim ki çok fazladır. Bunun beyni mesela diyelim ki bu kadar şey gıda yakıyor. Yani vitaminler bu şekilde öldürüyor. Çok fazla harcadığından dolayı bu da çok fazla yemeğe düşkündür. Şimdi bu bedenin fiziksel yapısının böyle fazla bir tükentime yönelmesi. Bu fiziksel bir şeydir. Bir mizaçtır. Yani bedendeki duruma bağlıdır. Bu bedendeki durumu insan...
Onu kısa isteyen nefsine hakim olmaz.
Bunu diyorum ki bu fiziksel yapıyı bile ahlaki şey, ya bu mirastır, verasettir. Bu verasetten gelen, bu fiziksel yapıyı bile insanı gene cebir konumunda bırakmıyor. İnsan bunu değiştirebilir. Allah ömrünü uzun etsin. Üstad Ezenzade Amuli arz edeyim ki bu derslerinde bazen mesela bakıyordur ki bizim kalbimizden geçen sorulara cevap veriyordu. Yani ders esnasında dersten çıkardı bazen. Bakıyordun ki felsefe okuyoruz, felsefeden çıkıp başka şeye girdi. Yani o sorulardan birisi benim zihnimdeyle bu mizaç konusu gelir. Yani ben böyle mesela düşündüm ki mesela ki ya bu Evliyaullahlar, bunlar mesela diyelim ki bunlar çok kibar insanlardır. Bunlar bakıyoruz ki yaşantılarında gerçekten çok kibarlık çok önemli bir şey. Ama biz bu kibarlığı kendimizde bulmuyoruz. Ne Allah, biz nasıl olabilir? Hiçbir şekilde onlara ulaşamayız ki. Gibisinden böyle bir düşünce içinden geçirdim. Bir de baktım ki ders esnasında insanın mizacı değişer diye başladı mesela. İnsan ki bu yola girip diz bir süre sonra mizacı da değişer, kibarlaşır da ya mesela. Ama bu cevap verdi. Yani mesela ki ya sanki bu endişem var yani mesela galiba. Az dedim ki yani demek istediğim bu ki veraset hiçbir zaman insanın elini kolunu bağlamır. İnsanın bu genetik şey elini kolunu bağlamır. Aynı zamanda muhit de insanın elini kolunu bağlamır. Çünkü insana Allah Teala buyurdu ki ben size şeyler verdim. Bir duyular, iki akıl. Bu duyulardan aldığınız ve akıldan size gelen şey insanı yine özgürlüğünü sağlıyor. İnsana tercih hakkını sağlatıyor. Her ne kadar baskı var ise o tarafta. Mizacın baskısı var, verasetin. Muhitin baskısı var. Buna rağmen akıl ve duyulardan kazanılan şey karşıda öyle bir güç insana oluşturuyor ki insan özgür olarak onların karşısında yine durabiliyor. Tercih yine insanındır. Hiç kah ez amili beri ve şahsiyet ahlaki insanha der nihayet muttaki ve müstenet bir ihtiyar onhadan istenir. Ve nihayetinde insanın şahsiyetini, ahlakı yapısının kişiliğini insanın kendi özgür iradesine bağlı ve değerli olarak görmüşlerdir. از همین روز که دستورات و رهنماهای اسلام برای تولید نسل پیراسته و سالم باعث اون نمی شود که از فرزندان خانواده های آشفته سلب مسئولیت شود. حالا اسلام مثلا گلورد یا بایله تمیز بیر soy, temiz, pak bir aile oluşturun gibisinden, işte pak insanlar böyledir, hatta pak insanların mesela örnekler veriyor. Bu arz edeyim ki hiçbir zaman o kötü ortamlarda, kötü aile içerisinde yaşayan insanlardan sorumluluğu kaldırmıyor. Niye? Çünkü onda her ne kadar şansları bunlara göre, yani bugün mesela bir Amerika'da doğan çocuk, bir Avrupa'da doğan çocuk, bir Türkiye'de doğan çocuk, örneğin bir kumda, havzada doğan çocuk kadar şanslı değil. Ya mesela diyelim ki bir alim ailesinde doğan çocuk kadar belki şanslı değil. Gerçekten maneviyatı yaşayan alimlerin kastındır yani mesela Hazreti Davamöle gibi mesela. Şimdi bunlar her ne kadar o kadar şanslı değil ama buna rağmen sorumluluk boynundan kalkacak kadar mecburiyet içerisinde de değil. خب بو همونطور کسانی که در محیط نامناسب زندگی میکنن مکلف به اصلاح محیط و یا هجرت از محیط خود هستن. دولایسیلا دیار که بو uygun olmayan ortamda yaşayan insanlar karşı Allah Teala onlara diyor ki hala ki siz ki uygun olmayan ortamlardasınız, sizler için özgürlüğümüz var. Nedir? Ya muhiti değiştirin veyahut da değiştiremiyorsanızsa o muhitten kaçın. O muhitte olmak zorunda değilsiniz. Az edeyim ki onları sorumsuz bir şey edemiyor. Yani biz kötü muhitteyiz gibisinden şeyleri onlar için bir bahane kabul etmiyor. Elbette şu var ki Allah Tebaraka Teala'nın insanı sorumlu tutması ve insana karşı hesapta dikkat etmesi insana verdiği o nimet oranındadır. Yani her kimseye ki akıldan daha fazla bir pay vermiş, her kimseye ki temizlikten daha fazla bir pay vermiş, temiz ortamda olmak şansından daha fazla bir pay vermiş ve her kimseye ilimden daha fazla bir pay vermiş, onların sorumluluğu ötekilere oranla nedir? Daha fazladır. Onlara karşı hesap kitaptaki incelik, titizlik bunlara karşılıkla daha fazladır. Kötü ortamda olan insanların birçok yanlışlarına göz yumulur. Ya diyor yani göz yumun, görmeyin gibisinden. Musamaha ile geçilir. Ama arz edeyim ki iyi ortamda olanların yanlışlarına aslında göz yumulmaz. Akıldan üst payda sahip olanların yanlışlarına göz yumulmaz. Akıldan az fayda olanlara olur bunlardan bu hatalar kabullenebilir gibisinden. Onların yaptıkları küçük şeyler yani geçer not alabiliyor. Ama ötekilerinkine geçer not kolay kolay verilmiyor. Az edeyim ki dolayısıyla bunların sorumluluğu daha fazla olur ve buradan siz şeye geçiş yapın masumlara. Masumlardaki akıl en üst seviyededir ve ilim en üst seviyede olduklarından dolayı Allah Teala'nın onlar konusundaki onlara yüklediği yükümlülük, sorumluluk ve onlara karşı titizlik ve hesap kitap diğer insanlara karşı hesap kitaptan daha farklıdır. Dolayısıyla da ki mesela diyelim bizlerin terki olaları bırak, mekruhları mesela düşmemiz bırak. Hiç bunlara belki bir şekilde bir sorgu bile yöneltilmeyebilir bizlerin. Ama masumların bir terki olası veyahut da bir mekruha haşa mesela biraz meyillenmeleri onlar için bir ağır sorumluluğu gerektirebiliyor. Ve onlar mesela kendilerini artık mesela haramlar karşısında değil, terki avlalar karşısında ve mekruhlar karşısında bizim haramlarda kendimizi sorumlu gördüğümüzden daha fazla sorumlu görüyorlar ve dolayısıyla onların hesap kitabı da bu alanda oluyor. Yani terki avlalarda ve mekruhlarda oluyor. Onlardan masumlardan hangisi bu alanlarda en fazla titizliği gösteriyorsa, böylece onların dereceleri de bu oranlarda yükselmiş oluyor. Yani bunların fazilet derecelerini fark etmeleri bu alandadır. Yoksa günah alanı, onlar bir şekilde artık günaha karşı masumiyet. Aynen bizim de mesela bir takım şeylere karşı masumiyet. Mesela biz zehire karşı masumuz. Hiçbir zaman zehir içmeyiz. Yani getirsinler zehri koysunlar önümüze. Ya bunun hiçbir zaman içimizden böyle geçmez. Mesela bu zehri içmek. Ama az edeyim ki onlar da günaha karşı öyledirler. Biz ama günahlara karşı öyle değiliz. Günahlarımız yoksa karşı. Belki içimizde bir şekilde bir meyil, iştiyak ve bir yönlenme, arzulama gibi haller oluşuyor günaha karşı. Ama onlar masumlarda bu oluşmaz. Biz az edeyim ki onların bu halleri terki odalarda olabilir. Yani mesela diyelim ki dünyada olmaları sebebiyle, imtihanına tabi olmaları sebebiyle terk-i evlalarda mesela bunlarda bir şekilde bir şeyli irade eksikliği oluşabilir ve dolayısıyla bir terk-i evladan dolayı mesela makamları aşağı inebilir. Bir terk-i evlada titizlikten dolayı makamları yukarı çıkabilir. Mesela Hazreti Yunus Aleyhisselam kavmunun mesela diyelim ki Allah Teala vaat etti, azap iniyor dedi. O da geldi kavmin bu kadar zahmetten sonra işte sizi kabullemedim Allah'a. Azap indi, inecek işte bulut da karşıdan görüyorsunuz bir karanlık üstümüze doğru gelir. Bu Allah'ın azabıdır. Ben de sizden Allah'ın emri gereği ayrıldım kenara gidiyorum gibisinden gitti. Ama oradaki onların toplu bir tövbe edişi Allah'ın o azabının geri dönmesine sebep oldu. Ve burada yani Hazreti Yunus'a düşen buydu ki bu kavma ki bu azap geri dönmüşse gelmeliydi işlerine. Ama orada bir şekilde artık bu Allah bunlara azap gönderdi, ben de bunlardan koptum, daha dönmüyorum gibisinden gitti. Bu tercihovla olduğundan dolayı, bu tercihovladan dolayı ne kadar başına neler geldi. Yani balığın karnına düşmesi, orada acıyı çekmesi.
Hazreti Adam peygamberimizin
dünya
günlerinden 300 sene
tabii bunlar hepsi terk-i evladır. Yani Allah Teala cennet ağacındaki veya o cennet meyvesindeki o meyveyi ona haram anlamında yasaklamamıştı. Sadece demiştik ki bu sana zararlıdır. Yani buna yaklaşma. Buna yaklaşırsan zahmete düşersin. Bu sefer şeytanın aldatması ve şeytana da uyarısında gelmişti mesela. Bu da düşmandı, bak buna da inanma gibisinden. Ama o geldi yine de Adem'e mesela iyilik yönüne yaklaşarak bir mesela sadeliğinden, yani o Adem'i işte bunlar abisi daha da bir üst makama çıkma, Allah'a daha yakın olmak gibisinden, sana yani onu yersen sen daha da iyi olacaksın gibisinden bir aldatmayla ona yaklaştırdı. Allah Teala da artık o bolluğu o ortamdan çıkarıp zahmetli bir ortama Adem'i getirdi ve Adem de bundan dolayı yıllarca pişmanlık yaşayarak tövbe etme durumunda kaldı ve ta Allah'ın o terk evladan dolayı Adem'i affetmesi de uzun yıllar şeydi. Yani bizlerde de mesela diyelim ki valize hadiste var, yani bir alimin 70 avamın günahı bağışlanır da bir aliminki bağışlanmaz. Bu gerçek böyle. Yani şimdi sizler kendinizle bayağı mesela yani normal diğer hanımlar, efendileri kendinizle mukayese etmemiz olası değil yani. Daha dikkatli olmak bizler için söz konusu. Hop. Ondan bir bahane ben İslam'ın ne on ki bir bahaneyi karar dedenin bedi muhit bitemanen ez mesuliyet-i şer'i ve ahlaki hiç serbaz denen. Der Kur'an-ı Kerim hitap be kesani ki berhiş istemkar budem ve bir bahaneyi müstezzep buden ve tehdi sorte buden ve berhud istemkerden kofteyim şu ders. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunlara mesela ortam, yanlış bir ortamda, kötü bir ortamda olup da bu ortamda olmalarından dolayı kendilerine zulmedenlere, onlar yarın kıyamet günü biz kötü ortamdaydık, kötü ortam kurbanı olduk gibisinden bir bahane getiren de Allah Teala buyuruyor ki elem tekun arzullahi vasi fetuhaciru fiha. Cevaplarını denilecek ki Allah'ın yeri geniş değil miydi? Oraya mı sıkışmıştınız? Oradan niye çıkmadınız başka yerlere? Ve niye Allah'ın bu geniş yerinde hicret etmediniz?
Ve bu sizin imkan bazen, olmasa muhit değiştirmeyiz.
Onu Allah Teala ve illel müstazafun ellezine la yecidun, meğer o zayıf olanlar kadınlardan, çocuklardan ve ihtiyarlardan ki artık bir yol bulamıyorlar. Evet, insan çıkma ortamı bulmuş, imkanı bulamıyorsa ve ister istemez de bundan dolayı bir yanlışlara düşmüyorsa o asallah yafuvendi. Allah onu affedebilir. Yani onun mazeretini kabul edebilir. Hop, elbette bahsetsin ki asıl ihtiyar bir lihaz-ı felsefi ve itikadi durus asıl ya ne der ilmi, kelam ve felsefe suret mi giren ve ilmi, ahlak ühdedari in bahs niz. Ama mesela diyelim ki diyor ki bu felsefi açıdan, yani dünya görüş açısından aslında insan özgür özgür değil. Bu bahs diyor ki kelam ilminde, felsefede konusu olmaktadır. Bunun tefsiratı orada bahsediliyor. Bununla ilgili tartışmalar orada yapılıyor ve bu muhtelif görüşler orada beyan ediliyor. Hop, bir ayrı şey de kısaca bir, en azından bir paragrafını okuyalım bu konuda. Ahlaktaki bir diğer bir varsayımda, bir temel ilkede insandaki bu sıfatlarının ve keza insanın davranış biçimlerinin değişebilir olmasıdır. Yani ahlak ilmine giren bir kimse hetmen insandaki, yaz edeyim ki, sıfatlarının değişebilirliğine itikadı var ki bu konuya giriyor. İster kendi bizatihi bu ilmi okuyan olsun veya bu ilmi öğreten olsun, fark etmez. Bu konu yine bahs konusudur. Yani hem felsefede de bu konu bir ölçüde yer alıyor ve ahlak ilminde de mukaddime olarak bu konuyu genellikle ahlak alimleri işliyorlar ki. Bunlar özellikle insanın bu sahip olduğu vasıflar açısından. Yani bilahare insanlar mesela diyelim ki çocukluktan beri kendilerini bilir bilmez bir takım vasıflarda kendilerini buluyorlar. Yani insan kendini anladığında fark ediyor ki bir takım özellikler de artık kazanmıştır. Yani tam o kendini anlamadığı dönemden itibaren kazanmış. Çocuklukta annenin terbiyesi sonucunda mesela eğer anne çocuğu çok mesela korkutuyorsa bunda korku vasfı oluşmuştur. Dolayısıyla mesela diyelim ki az edeyim ki İmam Ali Aleyhisselam'ın o evliliğinde Fatma Zehra'dan sonra dedi ki benim kardeşi Akile beni bir aileden, bir soydan bir hanım benim için seç ki onlar kahraman yetiştiren bir aile olsunlar. Yani onların kadınları ve erkekleri korkmaz yapıya sahip olsunlar. Korkak bir anne çocuğunu hey şuna aman ölürsün, aman dokunma, aman böyle bir takım şeylerle korkutarak çocuğu geliştiriyorsa ikide bir, bu çocukta çocukluktan itibaren ister istemez bu korku şeyi, vasfı bunun ruhuna yerleşmiş oluyor. Ruh artık o vasfı almıştır. Bu vasfı aldığından dolayı kendisini bildiğinde de bu böyle bir çocuk mesela toplumda çok çekingen olur. Artık cesaret kendisinde bir takım şeylerden bulamıyor. Cesaretsizlik bir hali bu insanda oluşuyor. Veya mesela diyelim ki eğer çok cimri bir ailede yetişen bir çocuk anne babasının bu cimriliğinden mesela diyen bir şey almış oluyor. Yani bir özellik kazanmış oluyor. O da kendisini büyüdüğünde çok cimri bir yapıya sahip olduğunu ister istemez görüyor. Agresif bir ailede büyüyen de o da yine agresif bir ruh almış oluyor. Şimdi bu insan kendisini bir şekilde anladığında bir takım özelliklerle buluyor kendisini. İster bu özellikler iyi olsun ve ister kötü olsun. Şimdi bu özellikler ki insan kendisinde var. Hala farz edelim ki iyileri daha güçlendirmek, kötülerden kurtulmak. Bu acaba mümkün mü, mümkün değil mi? Yani biz kendi vasıflarımızı değiştirebilir miyiz? İnsan kazanmış olduğu vasıfları değiştirebilir mi? Bu konuda üç tane nazariye ortaya atılmıştır. Bazıları demişler ki aslında bu nazariye, bu cebir de oradandır. Demişler ki kardeşim insanın vasıfları, insanın içerisinde olan bu sıfatlar, melekeleri bunlar insanda oluşandır. İnsanın kendi tabiatından, mizacından bir kısmı İnsanın kendi o mizacı buna bu vasfı veriyor. Mizaçtan kaynaklanıyor. İnsanın tabiatından kaynaklanıyor. Bu insanın tabiatından kaynaklanan bir şeyi değiştirme mümkün değil ki. Çünkü sebebi insanın kendisindedir. Bu tabiat bu huyu gerektiriyor. Sen tabiatı değiştiremeyeceğine göre, ki ben demin arz ettim, tabiat değişir. Yani bu tabiat değiştiremeyesin diyenler yanılıyorlar. İnsanın tabiatı değişir. Arz edeyim ki, onlar diyorlar ki insanın tabiatı değişemeyeceğine göre, bu huylar da, bu özellikler de bu tabiatın bir ürün olduğuna göre değişmez. Bu dolayısıyla bir kısım buna kaydır. Bu değişmez tabiatı savunanlar, değişmez vasıfları savunanlar da ikiye bölünür. Bazıları bütün vasıflar, diyorlar ki insan artık neyse olur. Bunlar değişmez. Arz edeyim ki hiçbir şeyin değiştiremezsin diyenler var. Bütün anlamda topyekun vasıfların değişmediğini savunanlar var. Bir kısmında diyorlar ki yok, en azından bir takımı değişmez. Evet, bir kısmı mümkün de değişir diyorlar. En azından bir bazılar değişir ama bazıları var ki artık değişmez. Mesela diyorlar ki, yani düşünün ki bir insan geri zekalığa sahiptir. Şimdi insanın fehim olması, insan gerek insanın insan özelliği çok fehim olması gerekiyor. Yani insan ilmi alabilecek bir kapasitede olması lazım. Bakıyorsun ki birisi var ki artık bunun öyle kafası basmıyor bu insan. Bu kafası basmayan bir insanı sen daha artık gelip bunu zeki yapamazsın ki diyor. Bu eblehdir artık. Bu ebleh insanı eblehlikten kurtaramazsın. Ne yapsan da kurtaramazsın. Arz edeyim ki, dolayısıyla en azından bir takım vasıflar değişmez diyorlar. Bunun karşısında arz edeyim ki öyle aksini savunanlar genellikle, yani birçok büyük zat da bunu savunuyor, İslam alimlerine. Hayır kardeşim, insanın değişmez vasfı yoktur.
Mesela Hazreti Hür Yezid'in komutanıydı. Ne kadar da zalimana bir şey yapmıştı İmam
Hüseyin'in. Tabii. Değişmedi
yani. Yezid geldi, son anda değişti.
İnsanın değişmez vasfı yoktur. İnsan değişir. Hatta o şeyler bile, o insanın mesela diyelim ki bizim bu kafa basmamak gibi haller bile, elbette şöyle diyeyim, bazılarını Allah Teala bu dünyada bir takım yine hikmetler gereği imtihan dışı yarattığı insanlar var. İmtihan dışı. Yani ona artık insanın o akıl melekesini vermemiştir. Geri durumda yaratmış, yani huzurlu yaratmış. Bu üzürlü yaratılanlar artık bunlar tekliften şey demişler, yani teklif dışı kalmışlar. Yani bunlar mükellef değil. Mükellef olmayanlarda bir değişimi biz yaratma çabasına girmemiz bu anlamda. Gerçi onlarda bir takım gelen gelişmeler yapılabilir bir takım ama biz onlarda toplu bir değişim yapabileceğimizi düşünmemiz yanlıştır. Bizim bahsimiz mükellef çerçeveye giren insanlar. Yani ahlak da burada başlıyor. Ahlak nerede başlıyor? Teklif alabilecek kapasitede olan insanlar için ahlak söz konusudur. Teklif kapasitede olan insanların değişmeyen vasfı yoktur. Değişebilir elbette. Bazıları var çabuk değişir, kolay değişir. Bazıları var çok derinliğe girmiştir, derinliğe inenler. Bunlar kolay kolay değişmez. Bunlar için daha çok ağır bir çaba gerektiriyor. Bazılarının değişmesinde hatta ilahi lütuf gerekiyor. Bu şeyleri mesela duymuşuz. Mesela bazıları bir tanesi mesela diyelim ki bir insan mesela bir alemin çocuğuymuş mesela, yani böyle arz edeyim ki babası o bölgede bir kırsal bölgede alim imiş. Babası vefat edince daha sonra çocuğun da işte köylüler getirmişler. Sen de babadan bir şey almışsın, bizim alimimiz ol gibisinden. Alim olmuş. Bir şey de eğitim almadığından dolayı bir şey bilmiş. Yani kendi kafasından insanları yanlış yönlendirmiş. Nihayetinde ne oldu? Bunlar olan şeyler yani. Nihayetinde bir gün farkına varıyor. Ya ben bu insanlara niye böyle bu sorumluluk alıyorum? İnsanlara gelir diyor ki kardeşim bak, ben cahillik yapmışım. sizi yanlış yaptırmışım, sizin mesela bütün haklarınızı zayi etmişim, böyle itiraf da bulundu, bu yanlış yapıldı insanlar demek, sen de böyleydin, niçin bize önderlik yaptın diye bir bunu iyice haşlıyorlar ve köyden çıkmak zorunda kalın. Köyden çıkıyor, dövülüp, şeyde yok bir şey, böyle gelirken yolda bir tanesinden karşılaşıyor yani. Diyor ki, nedir böyle bana diyor ki, ben işte başıma bu geldi, ben köylülere şimdiye kadar böyle yanlış yönlendirdim. Şimdi diye de beni dövdüler, köylerine kovdular, gidiyorum artık şehre artık. Başıma ne geleceğini de bilmiyorum, Allah bilir artık. Gidelim ben diyor. O diyor, ben de senden geleyim, gel diyor, göt. Ya diyor ki, kardeşim sen git, mesela şu alime, şurada bu mescitte şu alim var, o alimin yanına git. Söyle yine ki, ben gelmişim ilim okumaya. O sana yer verecek. Senin şehre gittiğinde sen nereye gireceksin? Geçen bir yerin yok. Git oraya medrese sana yer verecek. Sen gelip ona böyle desen. Ben ilim okumaya gelmişim sana yer verecek. Bir azdan çoktan da bir maaş verir. Orada kalırsın, yersin. Geçirse Allah, ilerisi için Allah kerimdir. Nihayetinde o da gelir. Onun dediği gibi, onun dediği mescide geliyor. Orada o alemi görüyor. Vallahi hocam diyor, ben gelmişim. Yani eğitimim yoktur ama eğitim almaya gelmişim. Ben eğer kabul etseniz ben sizin burada kalıp öğrenci olacağım gibisinden. Alim de düşünüyor, diyor, genç olsun bunu yer verelim gibisinden. Alim buna hücrede yer verir ve eğitim veriyor. Eğitime başlarken bu insan, bu alim bakıyor ki ya bu çok farklı bir şey. Yani buna bir şey dediğim de bir kere ağzını açılır açılmaz bu A dediğinde ta B'ye kadar, Z'ye kadar mı geliyor bu insan? Yani bunun zeka boyutu farklılaştı yani. Yani bu insan ki ilk başta çok böyle şey değil, zekası değişmiş. Ve buna diyor ki kardeşim diyor, sen hani bir bana söyle bakayım yani sen bu zekayı, ben senin farklını görüyorum insanın. Sen nedir, senin gaziyen nedir? İşte anlatıyor ve diyor ki benim bir de arz edeyim ki görüştüğüm, o beni buraya gönderen bir zat var. Onunla gibi görüşüyordum ki mesela arasa da yine görüşüyoruz. O beni sen buraya yönlendirdi ve o bana bir takım şeyler veriyor yani farklı eğitim arıyorum onunla. Anlıyor ki o kim bunu yönlendirdiği. Yani diyor ki ona söyler misin ki müsaade etse ben de onu ziyaret edeyim. Ve o zaman geliyor insanın yanına, yani görüştüğü insan bunu buraya getirenden gördüğünde diyor ki bizim hoca diyorlar müsaade etse ben de bir kendisini ziyaret edeyim. O buyuruyor ki hocaya söyle giden ki hoca eğer şey olursa düzelirse biz de onun kendisini ziyaret ederiz gibisinden. Ve yani ben olayın tam tefsiratını şey mücver olarak diyorum yani. Ve az edeyim ki nihayetinde daha sonra da o hocanın yanından ayrılmak zorunda kalır. Onu da desinleri ki oradan ayrıldı. Sen burada sırrın ortaya çıktı. Burada kalmak durumunda değilsin. Velhasıl az edeyim ki demek ki insanın hatta bu zeka yapısı, fizik yapısı, Aziz Damın buyurduğu gibi yani mizac yapısı bile değişebilir. İnsanda değişmeyen bir boyut yok. Teklif, mükellef olanlardan. Ama mükellef olmayanlarda bunu değişimi beklemeyelim. Çünkü Allah zaten onlarda bunu teklif dışı bırakmıştır. Onlara teklif dışı bırakmasının da bir takım hikmeti var. Nedir hikmeti? Hikmeti hala onların mesela diyelim ki bir şekilde bu dünyadaki yaşamın sürmesinde Allah'ın bizlere günahlarımız karşısında onlara acıyıp bizleri koruması için bir garanti şeyidir.
Belgesi.
Bir belgesi. Veya mesela bizlere onlarla imtihan etme vesilesidir ve bunun gibi yani. Bir takım birçok hikmetleri var. Hikmetlerden bazıları mümkündü böyle olsun. Demek ki biz burada şimdi bunu öğrenmeyi, bu konuya girdik, anlattık. Daha inşallah tatbikini daha sonra yapalım. Ki yani insanın mükellef durumda olan insanlarda değişmeyen vasıf söz konusu değil. İnsanda bütün ispatlar değişir ve bütün eylemler değişebilir ve ahlak bu ilkeyi de ahlak ilminde ilk başta kabullenmiş olmaktayız. Ve burada üç görüş var idi. En azından bu görüşü biz tercih ediyoruz ama bir kısmı diyor ki insanın çok ispatı değişer, değişmeyenleri azdır. Değişmeyen diyenlerin özelliklerini, sözlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.